Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İza فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beyti'ne salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Mordad 1401, Hicri Kameri 2 Muharrem 1444 ve Miladi Takvimle 31 Temmuz 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hüseyin Ayı Muharrem ve dinleyicilerle baş başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İranlı yöneticiler sel mağdurlarına yardım etmek için seferberliği görüştüler. Katar Emiri, İran Cumhurbaşkanı Reisi taziye mesajı gönderdi. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, İran'a insani yardım malzemesi gönderdi. General Hacızade, uzay alanında İran hızlı bir şekilde ilerliyor dedi. Türkiye Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Siyonist İsrail'in askeri eğitim merkezinde yangın çıktı. Şimdi haberler.
İran'da yürütme, yasama ve yargı kurumu başkanları sel mağdurlarına yardım sağlamak için koordineli önlemler alınması üzerinde durdular. İranlı söz konusu yetkililer dün üçlü bir toplantıda ülkenin sular altında kalan bölgelerindeki son durumu gözden geçirirken tüm imkanları seferber etmenin ve yardım için koordineli önlemler almanın gerekliliğini vurguladılar. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda ülkenin öncelikli sorunları ele alındı ve sinerjinin gerekliliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ülkenin bazı bölgelerinde yaşanan sel olayı ve halka yardımların sürdürmesinin gerekliliği görüşülerek selden etkilenen bölgelere her türlü imkanların verilmesinin altı önemli çizildi. İran Cumhurbaşkanı dün ayrıca Tahran yakınlarına yer alan Firuzkuyu'ya giderek selden etkilenen bölgeyi ve halkı ziyaret etti. İran'ın farklı bölgelerinde son günlerde hiç görülmemiş yağmurlar sele yol açarken bu sellerde en az 61 İranlı hayatını kaybetti.
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Es-Sani, İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye gönderdiği mesajca çok sayıda İranlı'nın selde hayatını kaybetmesinden ötürü taziyelerini iletti. Katar Emiri mesajında İran hükümeti ve halkı ile son selde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Sellerde yaralananlara Allah'tan acil şifa diledi. Katar Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı da İran halkına ve Cumhurbaşkanı'na benzer mesajlar gönderdiler. Bu arada İran'da devlet ve ordunun bütün imkanlarını selden dolayı zarar görenlere yardım etmek için seferber edildiği bildirildi. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi, Tahran eyaletine bağlı Firuzkuh'ta sular altında kalan Mezdaran bölgesine giderek halkla konuştu, onların dertlerini dinledi, sorunların çözümü için gerekli talimatları verdi. İslam İnkılabı rehberi de dün yayınladığı mesajı selde ölenlerden dolayı onların ailelerine ve İran halkına taziyelerini bildirdi. Yetkililere sel mağdurlarına çok hızlı bir şekilde yardım edilmesi emrini verdi. İran Kızılay'ına göre İran'da şu anda 20 eyalet, 111 şehir ve 29 ulaşım aksı şiddetli yağış ve selden etkilendi. Bu sellerde en az 61 İran vatandaşı hayatını kaybetti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca İran'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeye insan yardım malzemeleriyle teknik araç ve ekipman gönderildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca İran'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeye insan yardım malzemeleriyle teknik araç ve ekipman gönderildi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İran'da meydana gelen sel afetinin ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye çadır, battaniye gibi insan yardım malzemeleri yanı sıra teknik araç ve ekipman gönderilmiştir. Dost ve kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda yardımların uçağa yüklenilmesi sırasında çekilmiş fotoğraflar da yer aldı.
İran ve Katar Dışişleri Bakanları cumartesi gecesi iki ülkeyi ilgilendiren konularla ilgili telefon görüşmesi yaptılar. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani telefon görüşmesinde iki ülke arasında siyasi, iktisadi ve konsolosluk dahil çeşitli alanlardaki ilişkileri görüştüler. Bu telefon görüşmesinde İran Dışişleri Bakanı Katarlı mevkidaşı ile Katar'daki Dünya Kupası'nın önemli etkinliğine ilişkin iki ülke yetkilileri arasında daha önce yapılan görüşmeleri ve bu konudaki işbirliği alanlarını dikkate alarak görüş alışverişinde bulundular. Emir Abdullahyan ayrıca İran hükümetinin iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varma iradesini vurguladı. Nükleer müzakereleri kaldıran yaptırımlara da atıfta bulundu. Daha önce İran Dışişleri Bakanı İran'ın iyi, güçlü ve istikrarlı bir nükleer anlaşmaya varma iradesinde hiçbir şüphe olmadığını vurgulamış, Beyaz Saray'ın abartıları ve şüpheleri bir kenara bırakması ve başarıya giden yolda gerçekçi olması gerektiğini ifade etmişti.
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı'nın Belarus Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmede iki ülkenin ekonomik kapasitelerinin kullanılması ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesi üzerinde duruldu. İran ve Belarus Ortak Ekonomi Komisyonu 15. iki gün toplantısı Belarus'un başkenti Minsk'te yapıldı. Bu toplantıda ticaret ve sanayi, tarım ve balık yetiştiriciliği, yatırım, ideoloji ve su kaynakları, sağlık ve ilaç, ulaştırma ve ticaret odaları arası işbirliği alanlarında karşılıklı işbirliğinin güçlendirmesi ve genişletilmesi gündeme geldi. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatemi Emin, Belarus Başbakanı Roman Goluchenko ile yaptığı görüşmede şunları söyledi. Bu toplantının iki ülke arasındaki ortak işbirliğinin başlangıcı olmasını umuyorum. Belarus Başbakanı, İslam Cumhuriyeti Madencilik Sanayi ve Ticaret Bakanı ve beraberindeki heyeti karşılarken bu ziyaret önemli ve uygun bir zamanda gerçekleşti ve iki ülke arasında iyi ikili kararlar alındı dedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı, İran nükleer teknoloji alanında ekipman üretiminde kendi kendine yeterli ulaştı dedi. Pejman Şirmendi, İRNA Ajansı'na verdiği demeçte İran Meclisi'nde stratejik eylem yasasının onaylanmasının %60 yakıt üretimine ve IR6 santrifüjlerinin kurulumuna yol açtığını belirtti. Şirmerdi, batılı müzakerecinin en büyük korkusu İran'daki yerli bilimdir ifadesini kullandı. Şirmerdi, İran'ın elektrik üretimiyle ilgili hedefine de temasa şöyle dedi. Atom Enerjisi Kurumu'nun 1420 ufkunda hazırladığı kapsamlı stratejik belgeye göre 10.000 megawattlık nükleer elektrik üretimi öngörülüyor ki bu da örgütün tamamen İran ve yerli reaktörler ile birlikte yabancı kapasitelerin kullanımına yönelik yaklaşımıdır. Şirmer'de yaptırımların etkisini daha büyük bir özgüven, yerli kapasitelerin tespiti, bilgi sınırlarını aşma faktörü ve İmam Khomeini'nin yapabiliriz sloganını fiilen gerçekleşmesinin bir nedeni olarak değerlendirdi ve şöyle dedi. Nükleer teknoloji alanındaki ekipmanların yaklaşık %90'ı yerli üretim ve bu durum İranlı bilim insanlarının azmi sayesindedir. Eğer bu teçhizatlar konusunda dışa bağımlı olsaydık asla bugünkü duruma gelemezdik.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacizade, uzay alanında hızlı bir şekilde ilerlediklerini söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacizade, uzay alanında hızlı bir şekilde ilerliyoruz ve bu konuda gelecekten umutluyuz, dedi. Caydırıcı savunma gücü alanında her zamankinden daha güçlü olduklarını söyleyen Hacizade, bugün askeri alandaki füze ve insansız hava aracı gibi birçok alanda düşmanın herhangi bir sahte hayali gerçekleştirmesini engelleyecek yetenek ve olanaklara sahibiz ifadelerini kullandı. Hacizade, İran'ın silahlı kuvvetlerinin caydırıcı savunma gücü oluşturmadaki stratejisini her zaman takip ettiğini belirterek, düşmanlarımız bile bugün caydırıcı savunma gücümüzü kabul ediyorlar. Dünyanın büyük güçleri İran'ın askeri sanayideki başarılarına hayran kalıyor. Bu durum kültürel ve ekonomi alanında da uygulanabilir şeklinde konuştu.
Haber kaynakları Rus donanmasının Hazar Denizi'ndeki geçit törenine İran savaş gemilerinin katılacağını duyurdu. İran donanması önümüzdeki cuma günü Dağıstan'ın Hazar bölgesinde düzenlenecek özel Rus Deniz Kuvvetleri günü deniz geçit törenine ilk kez katılmayı planlıyor. Bu yıl İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti donanmalarının gemileri bu geçit törenine ilk kez katılacak. Rus Hazar Gemileri Grubu Komutan Yardımcısı 1. Kaptan Sergei Rakauskas, bu yıl önemli olanın uzun yıllar sonra ilk kez Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran'a ait askeri gemilerin bu geçit törenine katılması olacak, dedi. Rus Hazar Filosu Komutan Yardımcısına göre bu yıl geçit törenine 26 savaş gemisi, 15 destek gemisi, 900'den fazla personel ve 4 uçak katılacak.
Yemen'in Sarullah Hareketi Genel Sekreteri İran İslam Cumhuriyeti'ni ve Lübnan Hizbullah'ını Yüce Allah'a güvenin meyvelerinin başarılı örnekleri olarak adlandırdı. Yemen Es-Sarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdülmelik Bedreddin El-Husi, Cumartesi gecesi Hicri Kameri yılın başlangıcı münasebetiyle yaptığı konuşmada İran'daki Müslüman milletlere ve özgür insanlara seslenerek Filistin, Irak, Suriye ve Lübnan Hizbullah'ı Allah'a güven meyvesinin başarılı bir örneğidir, dedi. Yemen Es-Sarullah Hareketi Genel Sekreteri, münafıkların Müslümanları takip etmek için Siyonist İsrail rejimiyle ilişkileri normalleştirmesini önerdiğini ve gündeme getirdiklerini belirterek, münafıkların bu durumda aslında İslam ümmetinin Mekke'deki kutsallıklarını, Beytül Haram'ı ve Arafat'taki hac ibadetlerini ihlal ettiklerini söyledi. El-Husi, düşmanların çabalarına karşı koymanın inanç temeli ve gerekli bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, münafıkların kutsal değerleri ayaklar altına el alma eylemlerinin İslam ümmetinin üyeleri için düşmanların çabalarına karşı koymada çok çalışmanın önemini kanıtladığını belirtti. Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri daha önce de Gadir Hum Bayramı vesilesiyle yaptığı konuşmada velayet ilkesinin İslam ümmeti arasında düşman ve münafıkların nüfuzunu engellediğini belirtmişti.
Türkiye'de AK Parti'ye kamuoyu desteğinin %30'un altına ulaştığı bildirildi. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki 35 yıldır düzenledikleri ankette Cumhur İttifakı'ndaki büyük erimeyi gördüklerini belirtti. Pösteki'ye göre CHP'nin birinci, AK Parti'nin ise üçüncü parti olma ihtimali var. Pösteki'nin verdiği bilgiler özetle şöyle. AK Parti'nin her elde %10 ila 20 oy kaybetti. Cumhur İttifakı'nda bu oran 20'lerin üstünde. Batı'da AK Parti'nin az oy aldığı yerlerde erime daha hızlı. Üçüncü veya dördüncü parti olduğu yerler bile var. Aydın'da AK Parti 2018'de birinci sıradayken şimdi üçüncülüğe girildi.
Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 2022 yılının ilk 7 ayında 59.040 göçmenin sınır dışı edildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kaçak göçle mücadele aralıksız devam ederken, geçen yıl Doğu ve Güney illerinden toplam 451.096 kaçak göçmenin ülkeye girişi engellendi. Bu yıl ise Türkiye'ye girişi engellenen kaçak göçmen sayısı 183.934 olarak gerçekleşti.
Türkiye Bayraktar İHA'sının tamamen milli ve yerli olduğunu iddia ederken bu gelişmiş drone'un bazı bölümlerinin Amerika, Kanada ve Avrupa ülkeleri tarafından yapıldığı bildirildi. Türk savunma şirketi Baykar, popüler muharebe İHA'larını neredeyse tamamen Türkiye'den tedarik ettiğini iddia ederken çok sayıda çatışmada düşürülen İHA'ların parçaları Amerikalı, Kanadalı ve Avrupalı üreticiler tarafından yapıldığını gösteriyor. Bu arada Amerikan Senatosu'nda bu alanda bir yasanın onaylanması durumunda Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ile istişare ederek Türkiye'ye İHA parçalarının satılmasını engelleyecektir.
Türkiye Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz, ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Öte yandan Irak'ta siyasi gerilim devam ediyor. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi, bugünü Irak'taki tüm resmi kurum ve kuruluşlar için tatil ilan etti. Irak Başbakanı'na yapılan açıklamada 31 Temmuz Pazar günü güvenlik kurumları dışında tüm resmi kurumlar tatildir şeklinde açıklandı. Ayrıca hizmet ve sağlık kuvvetlerinin %50'sinde kapalı olacağını bildirdi.
Bağdat'tan Muktedi Sadr yanlılarının ayaklanmasının ardından Irak'ın Nasr ve Fetih koalisyonlarının başkanları ülkenin siyasi liderlerinden farklılıklarını diyalog yoluyla çözmelerini ve ulusal çıkarları ön planda tutmalarını istedi.
Terör rejimi İsrail'in merkezindeki Mitkan Adam Askeri Eğitim Merkezi'nde yangın çıktı. İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin yangını kontrol altına almak için olay yerine gitti. Ancak şiddetli rüzgarlar sebebiyle yangın söndürme çalışmalarında sorunlar yaşandığı aktarıldı. Yangın sonucunda uzun duman ve alev sütunları havaya yükseldi. Bazı kaynaklar yangının kasıtlı olma ihtimalinin bulunduğunu belirttiler.
Siyonist rejim bir siber saldırıyla 300 bin Siyonistin özel bilgilerini çalındığını duyurdu. Siber saldırılar savaş için güçlü ve düşük maliyetli bir seçenek haline gelmiş ve çeşitli grupların Siyonist rejim İsrail altyapısına yönelik siber saldırıları ve hayati bilgileri erişim ve bunların yayılması bu rejimin içi boş siber heybetinin çökmesine neden olmuştur.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna kuvvetlerinin bu ülkenin doğusundaki Donetsk cephesinden çekilmesi emrini verdi. Zelenski dün yaptığı açıklamada Ukrayna hükümetinin Rusya ile şiddetli çatışmalara sahne olan doğudaki Donetsk kenti çevresindeki bölgenin sakinlerinin zorunlu tahliyesine karar verdiğini söyledi. Zelenski gece geç saatlerde yaptığı konuşmada Donbas bölgesinde hala savaş bölgelerinde bulunan yüz binlerce insanın ayrılması gerektiğini de söyledi.
Amerikan Başkanı Joe Biden'ın daha önce negatif çıkan COVID-19 testinin dün yeniden pozitife döndüğü ve karantinasını süreceği bildirildi.
Ve son haberimiz. 18 yaş altı bayanlar handbol dünya şampiyonasında İran takımı rakibi Özbekistan'ı mağlup etti. 30 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenmekte olan müsabakalarda dün İran takımı rakibini 47-31 sonuçta yendi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Rusya yönelik doğalgaz yaptırımlarının etkisizliğine dair itiraflar başlığını taşıyor. Avusturya Şansölyesi Karl Nehmer Avrupa Birliği tarafından Rus doğal gazına yönelik yaptırımın Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya enerjisine bağlılığından dolayı mümkün olmadığını söyledi. Avusturya Şansölyesi Nehmer Almanya ve Avusturya'nın Rus doğal gazına bağımlılığının Avrupa Birliği'nin bu işe karışmasını imkansız kıldığını, çünkü bu durumun Almanya ve Avusturya ekonomisine de etki yapacağını, işsizlik oranını iyice artıracağını belirtti. Karl Nehmer ayrıca Avrupa Birliği'nin enerji alımı için ortak mekanizma oluşturulmasındaki gecikmeyi de eleştirdi. Avusturya Şansölyesi ile düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik stratejisinin değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Moskova'nın yaptırımlarla istikrarsızlaştırılamayacağını, barış için adımlar atılmazsa birliğin savaş ekonomisiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı. Macaristan Başbakanı Orban, ekonomik durgunluk olması halinde bunun işsizlik oranını artıracağını, bunun ekonomik ve siyasi istikrar açısından Avrupa'yı ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakacağı konusunda uyardı. Avusturya ve Macaristan başkanlarının Rus gazına ambargo koymasının imkansız olduğunu kabul etmesi ve Moskova'ya yönelik yeni bir siyaset benimseme ihtiyacı vurgusu, Avrupa'nın kendi enerjisine yani Rusya gazına ambargo uygulamaya çalışarak bu yönde baskı yapmadaki başarısızlığını ve bu politikayı gözden geçirme ihtiyacını göstermektedir. Aslında Avrupa Birliği dış gerçeklere ve ihtiyaçlara dikkat etmeyerek Rusya'ya yönelik yaptırımların kapsamını enerji sektörüne genişletmek için sürekli çaba sarf eden Amerika'ya uymuştur. Ancak Rusya'dan gaz ithalatının hikayesi tamamen farklı. Avrupa Birliği'nin üst düzey yetkililerinin ve bazı Avrupalı liderlerin geçtiğimiz günlerde bu bağımlılığı 8 ay içinde %15 oranında azaltma planı şeklinde sunulan Rus gazına olan bağımlılığın azaltılması gerektiği yönündeki iddialarına rağmen ancak bunun pek mümkün olmayacağı ortada. Avrupa ülkelerinin istatistikleri ve bağımlılık düzeyi Rusya'dan gelen gazın kesilmesi halinde bu ülkelerde feci ekonomik ve sosyal etkileri olabileceğini gösteriyor.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın ülkeye gaz ihracatının kesilmesi durumunda Almanya'da toplumsal huzursuzluklar ve kaoslar çıkma konusunda uyardı. Bu, Avusturya Başbakanı'nın da teyit ettiği bir konudur. Ayrıca Rusya'ya karşı bir silah olarak yaptırım uygulanmasının etkinliği, Macaristan Başbakanı da dahil olmak üzere bazı Avrupa liderler tarafından bile sorgulanmıştır. Bu konu, Washington'un Brüksel Rus gaz ambargosunu uygulamaktan çekilmesi konusundaki endişesini artırdı. Biden hükümeti, Rus petrolünün gazını ve enerjisinin Avrupa'ya arzındaki azalmanın neden olduğu gaz eksikliğinin Moskova'ya karşı Transatlantik ittifakını zayıflatabileceğinden her zamankinden daha fazla hissetmeye başladı. Avrupa'ya ihraç edilen gaz miktarının azalması Avrupa'da gaz kıtlığına ve gaz fiyatlarında keskin bir artışa neden olmuş ve Avrupa'yı enerji kriziyle karşı karşıya bırakmıştır. Öte yandan Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Batı'nın Rusya'ya yaptırım uygulama ve Ukrayna'nın bu savaştaki zaferi için devasa askeri yardım ve silah sağlama stratejisi her zamankinden daha fazla sorgulanıyor. Batılılar Rusya'ya karşı kapsamlı ve felç edici yaptırımlarla öte yandan Ukrayna ordusunu mümkün olduğunca güçlendirerek Rusya ekonomisini çöktürmeye çalışıp bunun sonucunda savaş makinesini etkisizleştirebilecekleri görüşündeler. Ancak Ukrayna ordusunun büyük kayıp ve yenilgileri ve Rusya'ya karşı sürekli geri çekilmesi özellikle Doğu Ukrayna'daki Donetsk ve Luhansk bölgelerinde bu fikri baltalıyor. Orban ise Ukrayna bu savaşı kazanamaz ve NATO'nun Ukraynalıları eğitim ve silahlarla destekleme stratejileri şimdiye kadar zafere götürmediğini gösterdi dedi.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Euro bölgesinde enflasyon rekor kırdı başlığı etrafında. Euro bölgesindeki enflasyon oranı Ukrayna Savaşı sonuçları etkisi altında Temmuz ayında %8,9'a ulaştı ve yıllık bazda enflasyon artış rekorunu bu bölgede kırmış oldu. Avrupa ülkelerindeki ekonomik sıkıntı gıda ve yakıt fiyatlarındaki artışla devam ederken Euro bölgesi ülkelerindeki enflasyondaki artış endişeleri de arttırdı. Gıda ve enerji fiyatlarındaki keskin artış bu bölge ülkelerinin ekonomisini resesyona yaklaştıran Avrupa'da enflasyondaki artışın asıl sebebidir. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesiyle birlikte Avrupa'da ekonomik sorunlar yoğunlaştı. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, kış için ihtiyaç duyulan gazın temini konusundaki endişeler, tahıl ve gıda sıkıntısı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair net bir bakış açısının olmaması Amerika ve Avrupa'daki ekonomik krizin sebepleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliği merkez bankalarının başkanları enflasyon konusunu incelemek üzere ortak bir toplantı yaptı. Bu toplantıda Avrupa Merkez Bankası Başkanı, Euro bölgesinde enflasyon beklentilerinin eskisinden daha yüksek olduğunu belirterek, kısa vadede düşük enflasyon rakamlarına ulaşılmasının mümkün olmadığını itiraf etti. Ayrıca Avrupa ülkeleri, son zamanlarda Rusya'nın savaşına karşı Ukrayna'yı desteklemeye ve bu ülkeye askeri silah sağlamak ve göndermek için çok para harcamaya ve Rusya'ya yaptırım kampanyasına aktif olarak katılmaya devam ediyorlar. Avrupa Komisyonu son tahminlerine göre uzun süredir Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin ekonomik lokomotifi olarak bilinen Almanya'nın ekonomik büyümesi 2023'te sadece %1,3 olarak tahmin ediliyor. Euro bölgesi için ortalama rakam %1,5. Almanya'nın Mayıs ayındaki 1 milyar euroluk ticaret açığı da 1991'den bu yana eşi görülmemiş bir durumdu.
Nitekim Avrupa ülkeleri COVID-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik krizin yanı sıra Brexit sonrası dönem ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkışının ardından Washington'un kararının ardından şimdi de yanlış kararlar alarak ekonomik savaşa girmiştir. Ekonomik sorunların şiddetlendiren politikalar, yoksulluk ve işsizliğin artması Avrupa kıtası ülkeler için minimum sonuçları beraberinde getirmiştir. Amerika'da da ekonomik koşullar pek iyi sayılmaz. Son zamanlarda gıda fiyatlarında büyük artış yaşanıyor. Kamu yardımlarından yararlananların sayısı arttı ve birçoğu enflasyon sonrası durgunluktan endişe ediyor. Financial Times gazetesi bir raporda şunları yazdı. Kasım ayındaki ara dönem kongre seçimlerinin arifesinde enflasyonun büyüme oranı ücretlerin büyümesini aştı. Bu da Amerikan vatandaşlarının yaşam kalitesinin düştüğünü gösteriyor. Amerikan Başkanı Joe Biden ve Demokrat Parti bu ülkedeki enflasyon sorununu çözemedikleri için Haziran ayında tüketici fiyatları %9,1 arttı. Tüm bu sorunlara rağmen Washington hala Ukrayna'yı Rus savaşına teşvik ediyor. Şimdi Avrupalı yetkililer ekonomik krizin işsizlik ve sosyal krizlerde artışa yol açacağından giderek daha fazla endişe duyuyor. Sağ partilerin güç kazanmasının önünü açan krizlerden söz ediliyor. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Fischer bu konuda şöyle dedi. Sağcıların da aralarında bulunduğu bazı grupların fiyatlardaki keskin artışı suistimali için bahane olarak kullanmaları riski var. Çünkü bu insanlar korona salgının başlangıcından beri protesto gösterileri düzenliyor ve niyetleri krizi derinleştirmektir. Bununla birlikte Avrupa ve Amerika ülkeleri benzeri görülmemiş enflasyon ve korkunç sosyal koşullarla karşı karşıya. Ukrayna'daki savaş hala devam ediyor. Önümüzdeki aylarda ve kışın başlamasıyla birlikte Avrupa'yı daha kritik bir duruma sokacak bir savaştan bahsediliyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Murtad 1401, Hicri Kameri 2 Muharrem 1444 ve Miladi 31 Temmuz 2022 Pazar. ...1383 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Muharrem 61 yılında Allah Resulü'nün pak torunlarından Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam değerli ailesi ve yarenleriyle birlikte günümüz Irak'ın kutsal Kerbela kentine ulaştılar. İmam Hüseyin Aleyhisselam bundan birkaç ay önce Muaviye'nin oğlu zalim Yezid hükümetine itirazla bulunarak ona biat etmekten kaçındı. Medine'den Mekke'ye ve oradan da Irak'taki Kufe kentine doğru yola çıktılar. Kufa halkı ilk başlarda İmam Hüseyin Aleyhisselam kıyamını destekleyip o hazreti bu kente davet ettiyseler de ancak Yezid hükümetinden korktuklarından dolayı ve Kufe hükümdarının yalan vaatleri için Allah Resulü'nün torununu desteklemeyi bıraktılar. Hür bin Yezid, Riyahi komutasındaki Yezid ordusu, Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ilerlemesini engellediler ve imamın kervanını durdurdular. Bilindiği üzere Hür, İmam Hüseyin Aleyhisselam kıyamı sırasında tövbe etti ve sonuçta İmam Bey yarenlerine katıldı. ...35 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Murdat 1366'da Mekke'de kanlı cuma hadisesi vuku buldu. Hicri Şemsi 9 Murdat 1366'da binlerce İranlı hacı adayı ve diğer İslam ülkelerinden bazı hacıların Mekke kentinde ilahi farize sayılan müşriklerden beraat merasimi sırasında Vahabi Arabistan hükümetine bağlı memurlarınca vahşi saldırıya uğramaları neticesinde onlardan bazıları şehit düştüler. Bu vahşi saldırıda 400 İranlı hacı adayı şehit düştü ve 1000'den fazlası yaralandı. Allah'ın evi hacılarına yapılan saldırı, Suudi Arabistan'ın Vahabi liderlerinin bu ülkedeki ilk kutsal tapınağa hizmet etmeyi hak etmediklerini, aynı zamanda bağlılıklarını kanıtlamak için Allah'ın emirlerini çiğnemeye hazır olduklarını gösterdi. Allah'ın kutsal evi hacılarına düzenlenen kör saldırı, Arabistan'daki Vahabi yöneticilerin ülkedeki Harameyn-i Şerif'e hizmet etme liyakatına sahip olmadıklarını üstelik başkalarının satılmış piyonluk görevini ispatlamak için ilahi ahkamı ayakları altına almaya bile hazır olduklarını gözler önüne serdi. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Murdat 1359'da önceden onaylanan İran İslam Cumhuriyeti bayrağının özellikleri ilan edildi. ...130 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Murdat 1271'de Usul Fakih Ayetullah Molla Ahmet bin Ali Ekber Fazıl Meragi vefat etti. Hicri Kameri 13. yüzyılın ortalarında dünyaya gelen Ayetullah Molla Ahmet bin Ali Ekber Fazıl Meragi İran'ın Meraga kentinde dünyaya geldi ancak Tebriz kentinde yaşıyordu. İslami ilimleri bitirdikten sonra Irak'ın kutsal Necef-i Eşref kentine giden Ayetullah Molla Ahmet bin Ali Ekber Fazıl Meragi, Şeyh Murtaza Ensari ve Seyyid Hüseyin Kuhkemere'yi ve diğer alimlerden dersler aldı. Nihayet bu büyük alim Hicri Şemsi 9 Murdat 1271'de İran'ın Tebriz kentinde vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınına çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Doğalgazda veriler, depolar dolu diyen Bakan Fatih Dönmez'i yalanlıyor.
Yeni Asya.
Akşener. Derin yoksulluk var.
Milli Gazete.
Yolsuzluk derinleşiyor. Tarım Bakanlığı 3 maymunu oynuyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kazım Güleç 129 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde "Seçime daha sıkı sarılmak şart" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Altılı Masa liderlerin 3 Temmuz buluşmasında verilen en önemli mesajlardan biri, ilk kez hep birlikte erken seçim ve bir an önce sandık çağrısı yapmalarıydı. Ortak açıklamadaki ifadesiyle sorunları aşabilmenin yolu siyasi iktidar ve ortakların tüm gündem değiştirme çabalarıyla yıpratmaya çalıştıkları cumhuriyet değerlerimize ve demokratik hukuk devleti ilkelerine sımsıkı sarılarak milli egemenliğimizi esas alan güçlendirilmiş parlamenter sistemi yine milletimizin teveccühüyle hayata geçirmek üzere seçim sandığının bir an evvel milletimizin önüne getirilmesidir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu buluşma ve açıklamadan bir gün önce Gelecek Partisi de geçim için seçim parolasıyla seçim için imza kampanyası başlattı. İlk imzayı atan Davutoğlu şöyle dedi: "Bir ülkede o ülkeyi yönetenler halkın vicdanından kopmuşsa, halkın dertlerini anlamaktan uzak kalmışlarsa tek yol vardır. Hemen seçim, erken seçim, bir an önce seçim." Bu imza kampanyasını sürdürecek ve yüz binlerce, milyonlarca imzayla erken seçimin, hemen seçimin fitilini ateşleyeceğiz. Milletin olduğu yere sandık gelecek inşallah. Sandıktan kaçış yok. Sandık bugün Türkiye'nin en kritik seçimi için milletin huzuruna gelecek. Geç de olsa takdire şayan bir hamle. Ama bu hamle 6 partinin hep beraber sahiplendiği bir kampanya olarak düzenlenseydi çok daha kuvvetli ve tesirli olurdu. Defaatle ifade etmeye çalıştığımız gibi ülkenin tek adam rejimiyle içine sürüklendiği girdabı aşmak münferit çabalarla mümkün değil. Güçlerin birleştirilmesi kaçınılmaz. Onun için imza kampanyası da ortaklaşa yapılmalı. Erken seçimi zorlamaya ve bu talebin arkasındaki halk desteğini kuvvetlendirmeye yönelik diğer bütün girişimlerde. Ki bunların başında yine defaatle çağrı yaptığımız üzere ortak mitingler geliyor. Partilerin ayrı ayrı yaptıkları mitingler, liderlerle milletvekillerinin illeri ziyaret edip esnaf, çiftçi, emekli ve ev hanımlarıyla görüşmeleri elbette ki faydalı ama yetmiyor. Daha fazla ses getirecek, kamuoyu oluşturacak, gündem belirleyecek çıkışlar lazım. Bu da ancak ortaklaşa planlanıp organize edilmek suretiyle güçleri birleştirerek gerçekleştirilecek etkinlikler şeklinde olabilir. Bir elin nesi var, çok elin çok sesi var.
İsfender Korkmaz 29 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Her arı bal yapmaz" başlıklı yazısına yer veriyor. Amerika Fed'in önceki gün faizi 75 baz puan artırarak 2,25-2,50 seviyesine çıkarması elbette Türkiye'ye gelecek yabancı yatırım sermayesinin azalmasına ve tersine çıkışlara neden olacaktır. Ama Fed'e göre gerek yok zaten. Hükümet istikrarı bozmak için elinden geleni yapıyor. Yılbaşından bu yana geçen 7 ay içinde dolar kuru %40,4 oranında arttı. Buna karşılık Temmuz ayı beklentisi de eklersek aynı 7 ayda TÜFE %42 oranında arttı. Yani dolar artışı enflasyon artışının altında kaldı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Uygulamada TL'de %-35 faiz kuru artırıyor, kur kendinden daha yüksek enflasyon yaratıyor ve enflasyon arttıkça da kur artıyor. Yani siyasi iktidarın nedenini bilmediğimiz yanlış faiz politikası kur ve enflasyon sorununu çıkmaza kısır döngüye soktu. Merkez Bankası reel kur endeksine göre dün itibariyle doların denge kuru 10 liradır. Hükümet faiz yanlışını dolaylı yollardan düzeltmeye çalışıyor. Ama her karar ekonomide yeni bir gedik açıyor. Birincisi ihracat gelirlerinin %40'ını Merkez Bankası'nda bozdurmak zorundayken bir de krediye ulaşmak için ayrıca bu dövizin %30'unu da çalıştığı bankaya bozdurmak zorundadır. Bu karar Türkiye'nin döviz sıkışıklığına günübirlik bir çözüm olarak getirildi. Ayrıca TL ile sözleşme zorunluluğu getirildi. Hükümet plansız ve programsız bakkal hesabı gidiyor. Gününe göre farklı kararlar alıyor. Hepsi de ters tepiyor. Bazı örnekler. İhracatçılar döviz bozdurmamak için ham madde stokunu artırdı. İthalat arttı ve dış açıklar arttı. Yine bazı şirketler yurt dışında şirket kurarak ürününü körfez ülkelerinden bağlıyor ve hem döviz cinsinden anlaşma yapıyor hem de faturayı veya bir kısmını oradan keserek dövizi getirmiyor. Hükümet dövizi talebi azaltmak için döviz alımına vergi getirdi. Ancak şimdi piyasa kuru ile kapalı çarşı kuru arasında 30 kuruş fark oluştu. Çünkü kapalı çarşıda kimliksiz döviz satışlarından %2 vergi alınmıyor. Hükümet kur korumalı mevduat getirdi. Ancak bütçeden ödenen farklar hem açığı artırdı hem de fakir fukaranın vergileriyle para sahibi zenginlere gelir transferi yapılıyor. Gelir dağılımı bozuldu ve yoksulluk arttı. TÜİK Haziran ayı itibariyle finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklamıştı. TL mevduatın TÜFE'ye göre yıllık reel getirisi %35 oldu. Bu demektir ki parasını TL'de tutanlar ayrıca aynı bankaya reel satın alma gücü olarak %35 oranında gizli vergi ödüyor. Bankalar Merkez Bankası'ndan %14 faizle fon alıyor. Bu fonları tüketiciye Merkez Bankası ortalama kredi faizi verilerine göre %33,72 ile tüketiyor ve tüketiciye satıyor. Bankalar %140 kazanıyor. Ayrıca devlet de kredi faizleri üstünden %15 oranında KKDF ve %5 oranında BSMV olarak vergi alıyor. Tüm maliyeti de toplum çekiyor. Bir nedeni devlet enflasyonu altında faiz vererek devlete TL borç verenlerden enflasyon vergisi alıyor olmasıdır. Ancak asıl sorun neden halktan alıp bankalara veriyor? Bankalar normal kar etseler de yaşarlar ama hükümet neden faiz kararı ile bankalara %140 oranında kar yaratıyor? Bu sorunun cevabı Türkiye'de çözümü ve istikrarında yolunu açacaktır. Özet olarak bu politikalarla çıkışımız yoktur. Başkanlık sistemi ve bugünkü hükümet ekonomiyi yönetemedi.
Tahran Radyosu.
İbrahim Kahveci 29 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde hazine garantisine dair bir yazıyı okuyucularla paylaşıyor. Gözünün içine baka baka o kadar rahat söylüyorlar ki mesela hazine garantili köprüyü alıyorlar ve bayramda şu kadar araç geçti, garanti sayısının bile üzerine çıktık diyorlar. İyi ama hazine garantisi birkaç günlük verilmiyor, yıllık geçiş sayısı üzerinden hesaplanıp ödeme yapılıyor. Ya da ilk 6 ayda 40 bin araç garantisine karşılık 46 bin araç geçti demek de doğru değil. Evet, araç geçişi garanti sayısının üzerinde ama ya fiyat diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Profesör Doktor Uğur Emek, kar eden köprü Osman Gazi Köprüsü yazısında tek tek anlattı. Köprü geçiş fiyatı 184,5 TL ama gerçek geçiş fiyatı 840 TL. Şimdi hesabı beraber yapalım. 840 TL çarpı 40 bin eşittir 33 milyon 600 bin TL. Asıl garanti budur. Yani toplam günlük garanti. Hazine şirkete bir yılda 12 milyar 264 milyon TL toplam garanti vermiştir. Ama kimse geçmediği için fiyatı 184,5 TL'ye indirerek farklı vergilerden ödemektedir. Osman Gazi Köprüsü mevcut fiyata göre gerçek araç garantisi günlük 40 bin değil 182 bin araçtır. Benzer örnek o kadar fazla ki, son örneği Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu verdi. Dedi ki son 10 günü çıkardığımızda son bir ayda en az değer kaybeden para birimi Türk lirası. Ayrıca yine dedi ki reel sektörün kullandığı faizlerin önemli bir kısmı politika faizi civarında. Yine dedi ki birçok ülkenin yaşadığı ekonomik, siyasi, finansal sıkıntılara baktığımızda Türkiye bunlardan pozitif ayrıştığı halde hak edemediğimiz bir CDS değerlendirmesiyle karşı karşıya. Bunu kabul etmiyoruz. Ve yine dedi ki fiyat ve iş çevrimi etkilerinden arındırıldığında cari fazla olabilir. Hatta Kavcıoğlu şunu da ekledi. Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor. Bu açıklamaların hangisi ne kadar doğru? Evet, 5 yıl önce dolar TL 3,5 liraydı. Şimdi 17,90. Hatta tam bir yıl önce 8,55 liradan 17,90 liraya değer kaybetti. Kavcıoğlu bunları almıyor, görmüyor ve söylemiyor ama son bir ayın 10 gün eksikliğinin hesabını yapıyor. Ne müthiş matematik.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hüseyin ayı Muharrem. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız dizi sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. İmam Hüseyin aleyhisselam asırlardır hiç batmayan ve nuru aşıkların kalbini ısıtan ve aşk ateşini alevlendiren bir güneştir. Bugün İmam Hüseyin aleyhisselam ve kıyamının adı ve yadı üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala müminlerin kalbinde yaşayan ebedi bir gerçektir. Şimdi İmam Hüseyin aleyhisselam aşıkları bir kez daha Muharrem ayında yaz heyetleri kurmaya başladı ve insanlar sağlık protokollerine uyarak Hüseyin İbni Ali aleyhisselam için yaz tutmaya başladı. Kur'an-ı Kerim müfessiri ve edebiyat ustası Ragıp İsfahani, arifane bir cümlede İmam Hüseyin aleyhisselam hakkında şöyle diyor. Hüseyin, ezel ve ebed sakisinin güçlü eli, iman ehli olanların kalbini akıttığı ve onları Hüseyin'i aşk ile mest ettiği mutahhar şaraptır. Kimdir Hüseyin ki alem ona divane olup, bu neşemdir ki canlar ona pervane olup. Evet, İmam Hüseyin aleyhisselam asırlardır hiç batmayan ve nuru aşıkların kalbini ısıtan ve aşk ateşini alevlendiren bir güneştir. Hüseyin kurtuluş gemisi ve insanları saadet ve kurtuluşa çağıran hidayet meşalesidir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hüseyin hidayet ışığı ve kurtuluş gemisidir. Evet, Hüseyin'in kurtuluş gemisi tarih boyunca yoluna devam etmekte ve beşeriyete hüsran ve umutsuzluk, boşluk ve kimliksizlik, dinsizlik ve laubalilikten el çekmeleri ve Ehl-i Beyt velayetine sarılmaları ve kulluk yolunu onlardan öğrenmeleri ve böylece izzet ve keramet sahiline ulaşmaları için seslenmektedir. İmam Hüseyin aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Allah kullarını yarattı ki onu tanısınlar ve tanıdıktan sonra ona tapsınlar ve ona taptıktan sonra başkasına tapmasınlar. İmam Hüseyin aleyhisselamın kişiliğinin özellikleri arasında en belirgin olan özelliği, Hazretin tüm söz ve amellerinde yer alan tevhidi bakışıdır. İmam Hüseyin aleyhisselam her sözünde ve her amelinde ancak ilahi rızayı kazanacak kadar tevhide inanmaktadır. Tevhid ilkesi aslında tüm enbiya ve evliyaların yaşamlarının her alanında yer alan bir ilkedir ve bu ilke İmam Hüseyin aleyhisselam yaşamında daha fazla ve daha somut bir şekilde tecelli etmiş ve Hazretin yaşama bakışı, hutbeleri ve duaları da Allah-u Teala'ya inanmak ve tevhid ilkesi hayatında her şeyden daha çok belirgin olduğunu ortaya koymaktadır. İmam Hüseyin aleyhisselamın ister Mekke'de, ister Medine'de, ister Kerbela yolunda, ister Aşura kıyamı sırasında olsun, tüm beyanatı arifane, tevhid temeline dayanır. İmam çok güzel sözlerinde insanlara Allah'a ibadet etmeyi şöyle tavsiye ediyor. Bazıları Allah'a cennet aşkı ile ibadet eder ki bu ibadet ticari meslekli insanlara özeldir. Kimileri ise cehennem korkusundan Allah'a tapar ki bu da kölelerin ibadetidir. Ancak bir grup ise Allah'ı hak ettiği için ibadet eder ki bu da en üstün ibadettir ve hür insanlara özeldir. Dünyanın hür insanlarının efendisi İmam Hüseyin aleyhisselam ise en iyi ibadet edenlerdendi. İmamın mabudu ile aşk dolu bir münacatı vardır ve Hazretin Allah inancının doruk noktasını yansıtır. Arefe duası İmam Hüseyin aleyhisselamın irfani bir bakışla manevi yolculuğunu beyan ettiği ve varlık alemini ve dünyayı tanımanın en zengin kaynaklarından biri olan bir duadır. Bu arifane duanın bir bölümünde şöyle okumaktayız. Ey Yüce Rabbim! Sen çağrılacak en yakın ve en hızlı cevap veren, affeden en büyük affedici, en büyük bağışlayan ve talepleri en iyi duyansın. Ey dünya ahiret şefkatli ve bağışlayan Rabbim! Senin gibi sorulan ve senden başka arzu edilen yoktur. Sana seslendim, bana cevap verdin. Senden talep ettim, bana bağışladın. Sana yöneldim, bana merhamet ettin. Sana güvendim, beni kurtardın. Sana sığındım, bana yettin. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, İmam Hüseyin hakkında kuşkusuz Hüseyin cennet kapılarından biridir diye buyurmuştur. İmam Hüseyin aleyhisselam her daim Allahu Teala'yı yad ve zikir etmekle alışık bir insandı. Kur'an-ı Kerim Allah'ı yad etmek kalplere huzur verdiğini buyurmuştur ve İmam Hüseyin aleyhisselamın mutahhar kalbi de Allah'ı yad ederek huzura kavuşuyor ve her an imanı arttırıyordu. Nitekim Fetih suresinin 4. ayetinde buyurduğu üzere imanlarını bir kat daha arttırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Eğer İmam Hüseyin aleyhisselam Aşura günü en ağır musibetlere katlandıysa, 6 aylık bebeği Ali Asker'in şehadeti, genç oğlu Ali Ekber'in şehadeti, hanedanının üyeleri ve arkadaşlarının şehadeti gibi musibetleri görüp içinde hiçbir kuşku, korku ve paniğe yer vermediyse, bunun tek sebebi Allahu Teala'ya olan kesin imanı ve inancıydı. İmam Hüseyin aleyhisselam her yerde ve her an Allahu Teala'nın adını zikrediyordu. Aşura günü sürekli la hevle ve la kuvvete illa billah zikrini söylüyor ve enna lillah ve enna ileyhi raciun diye haykırıyor ve yürekleri kararmış düşmanlara herkes bir gün Allah'a döneceğini ve Resulullah'ın torununu öldürmek ilahi öfke ve gazaptan başka hiçbir getirisi olmayacağını söylüyordu. İmam Hüseyin aleyhisselam defalarca yürek yakarak düşman ordusunu Allah'a ve velayetine itaat etmeye davet etti. Zira Yezid'in dinsiz, laubali ve heveslerinin peşinden koşan ve dini doğru yolundan saptıran ve bid'atleri yaygınlaştıran ve kesinlikle Müslümanların halifesi olmaya layık olmayan biri olduğunu biliyordu. Ancak imam dünya aşkı düşman ordusunun gözünü kör ve kulaklarını sağır ettiğini görünce şöyle buyurdu. Şeytan sizlere musallat olmuş. Allah'ı yad etmeyi kafanızdan ve kalbinizden söküp atmış. Hepinize ve amaçlarınıza yazıklar olsun. Bizler hepimiz Allah'a aitiz ve hepimiz ona geri dönmeliyiz. İmam Hüseyin aleyhisselamın bir başka sıfatı, izzeti, onur ve hür bir yiğit olmasıdır. Bu sıfat da imamın tevhidi bakışından kaynaklanır. İmam Hüseyin aleyhisselam varlık alemini yaratan yegane Allah ile derin bağları olduğundan ve kendisini ancak Allah'ın kulu bildiğinden başkalarına kulluk etmeyi ve zillete düşmeyi asla kabul etmiyordu ve bu özelliği sözlerine ve amellerine de yansımıştı. Şehitlerin Efendisi İmam Hüseyin aleyhisselamın konuşmaları tarih sayfalarının parlayan ve kalıcı sayfalarından sayılır ve Hazretin nedenli hür olduğunu gösteriyor. İmamın unutulmaz konuşmalarından biri ise kendisini Yezid'e biat etmeye teşvik edenlere hitaben yaptığı konuşmadır. Hazret onlara şöyle cevap verir. Acaba hakka amel edilmediğini ve batıl men edilmediğini görmüyor musunuz? Gerçekten mümin insan ölümü ve Allah'ı ziyaret etmeyi arzu etmelidir. O zaman ben de ölümü, saadet ve zalimlerle bir arada yaşamayı, acı çekmek ve zilletten başka bir şey olarak görmüyorum. İslam peygamberinin pak ehli beyti, dürüstlük ve doğruluğun bayraktarı olarak hepsi izzetli ve hür insanlardı. Ancak bu sıfatın belirgin hale gelmesi İmam Hüseyin aleyhisselam döneminde oldu ve imam en güzel biçimde hür olmayı ve zillete boyun eğmemeyi gözler önüne sererek dünyanın hür insanlarının efendisi olarak lakaplandırıldı. İmam Hüseyin aleyhisselam hatta en zor şartlarda düşman karşısında boyun eğmeye yanaşmadı ve kendi canını korumak için zilletin işareti olarak en ufak esneklik göstermedi. Aşura hamaseti baştan başa hürriyet, hür olmak, izzet, yiğitlik ve onur dolu bir hamaset ve İmam Hüseyin aleyhisselamın dünyanın tüm hür insanlarına emsal teşkil eden bir mesajdır. İmam kendisini Kerbela'ya gitmekten men etmek isteyenlere şöyle buyurdu. Bana gitme diyorlar ama gideceğim. Bana öldürülürsün diyorlar. Acaba ölmek bir yiğit için ayıp mıdır? Ölmek ancak insanın amacı alçak olur ve başa geçme uğruna ölürse ayıp sayılır. Oysa hak sözü yüceltmek ve hak yolunda ölmek asla ayıp değildir. Zira Allah'ın salih kullarının adım attığı yola adım atmaktır. İzzet ve şerefle ölmek, zilletle yaşamaktan daha iyidir. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız dizi sohbetimizin ikinci bölümünün sonuna geldik. Bu arada arzu ederseniz bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Zeynep Kırşan isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Günümüzde para her şeyin ölçüsü olarak görülüyor. Her şey bir karşılık dahilinde yapılıyor ve ticari bir araç olarak görülen ilim tesirini kaybediyor. İlmi hafızalarında taşıyan şahsiyetler bırakın çevresindeki kişilere faydalı olmayı kendilerine dahi ışık tutamıyorlar. İlim insanları sislerini sonuna kadar yükseltiyor ve derin anlamlı sözler sarf ediyor. Alanlarıyla ilgili teferruatlı bilgiler veriyor, veciz ifadeler kullanıyor ve geniş kitlelere ulaşarak mesajlarını iletmeye çalışıyorlar. Ancak buna emeğin sonucunda verilen mesajdan hiçbir eser kalmıyor ve söz ait olduğu yere ulaşamıyor. Hiç düşündünüz mü Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Hacı Bektaş Veli'nin halkın konuştuğu dilden oluşan vecizeleri, yüreklerinden dökülen şiirleri acaba neden hiç eksimiyor ve saçları kitapların başında ağarmış kerli ferli ilim insanlarının telaffuzlarından neden daha büyük tesir bırakıyor? Belki hayatları kitaplarla geçmedi bu şahsiyetlerin, kariyer yapma imkanları olmadı, yüksek unvanlara sahip değillerdi ama söz yüreklerinden çıkardı ve muhatabın hayatında derin tesirler bırakırdı. Sarf ettikleri sözün hikmeti, samimiyeti, derinliği vardı. O yüzden asırlar geçse de o sözler hiç eksimedi ve hayatlarımıza ışık oldu. Evet, gerçekten de günümüzdeki o...
Evet.
İlmin neden eskideki ilmin o tesirini bırakmıyor olması da düşünülmesi gereken evet. bir konudur.
Tabii ki.
Yani günümüzde o kapitalist sistem ilmi bile kendi çıkarları yönünde
aynen,
yönlendiriyor.
Aynı şekilde
üniversitedeki
gerçekten
öğrenciler falan derken ama eskiden de öyle değildi.
Tabii ki daha ilim, çok bir...
Gerçekten çok değerli bir hazineydi. Yani kesinlikle. Kompozisyon derslerinde bile hocanın sorduğu bir şey vardı. Yani ilim mi daha evla, para mı derken zenginlik mi? Daha çok ilmin daha evla, evet, daha değerli olduğu söyleniyordu.
Şimdi şu günlerde maalesef...
ilim farklı bir yöne evrildi.
Maalesef
yani,
öyle.
Yani o şekilde kullanılıyor. İsterseniz
tabii ki,
devamını
evet.
siz okuyun.
Evet, hayatlarını erdem ve faziletlerin gölgesinde sürdürmüş şahsiyetlerin sarf ettikleri sözler, muhatapların sadece zihinlerine değil, akıllarına, iradelerine, gönüllerine ve davranışlarına da tesir eder ve kalıcı bir etki bırakırdı. Söz onların hayatlarından bir parçaydı ve yaşamadıkları şeyin nasihatini yapmaktan kaçınırlardı. Ve söz o insanların mesajlarını taşıyan bir değerdi. O yüzden yüreklerinden dökülen her şey çağların ötesine kadar ulaşarak tesirini göstermeye devam etti. Sanayi devriminin bir ürünü olan kapitalist sistem, birey ve toplumların sadece yaşamsal pratiklerini değil, hayatlarına ışık tutan kavramlarını da metalaştırarak sözü hikmetinden kopardı. İlme ulaşım kolaylaştı ve teknoloji sayesinde istediğimiz vakitte istediğimiz bilgiye ulaşabiliyor ve asırlık bilgileri hıfzetmiş ilim insanları ile yan yana gelebiliyoruz. Ancak hikmetinden koparılıp meta'a dönüştürülen ilim ve hıfzeden kişiye ne de topluma katkı sağlayabiliyor ne söz kalplere değemiyor. İlim insanların zihinlerine hapsedilmiş ve bir mahkuma dönüşmüş. Evet, dinleyicimize
evet,
bu güzel ve
mektup,
anlamlı mektubundan dolayı teşekkür ediyor. Selam ve dualar yolluyoruz.
Thank you.
Sıradaki mektuba geçiyoruz. Selin Dinçer isimli dinleyicimiz şu satırları bizimle paylaşıyor. Hayatı şatafat ve eğlenceden ibaret gören çocuklar sanıldığı gibi görünmez dağların ardında değiller. Yanı başımızda, sokaklarda, yol kıyılarında, kafelerde umursamaz tavırları dikkatleri üzerine çekiyorlar. Kendilerini sürekli şekilde eleştiren erişkinleri yok sayıyor ve her şeyi kendi heveslerine göre yorumluyorlar. Zihinleri bulanık, gözleri dalgın ve umutları sönmüş çocukların ve ne olduklarının, kim olduklarının, hangi koordinatta yaşadıklarının farkında dahi değiller. Yetişkinlerin yaşlarını ve birikimlerini ileri sürerek gençler üzerinde tahakküm kurmalarını kabul edemeyiz, ancak gençlerin sürüklendiği uçurumun ve umursamaz tavırlarının da farkındayız. Fakat yolunu şaşırmış bir kişiye yapılacak şey eleştiri değildir, uygun bir üslupla yol göstermektir, öyle değil mi? Yani erişkinler gençlerin hatalarını yüzlerine vurarak egolarını tatmin etme hevesinden vazgeçip kucaklayıcı bir yaklaşım sergilemeleri gerekir. Evet, gerçekten de öyle olmalıdır.
Evet.
Gerçi günümüzde yeni nesille ebeveynler arasında uçurumlar kadar farklılıklar olabilir.
Evet.
Gerçekten de özellikle son 10 yıl içerisinde mesela diyelim o teknolojinin gelişmesi, sosyal medya özellikle farklı
bir farklılık oluştu ki, yani
evet, mesafe
çok
oluşturdu.
Kesinlikle.
Ebeveynler çocuklarını anlayamaz hale geldi. Çocuklar
da
ebeveynlerin ortak bir nokta bulunması lazımdır.
Evet.
Evet, isterseniz mektubun devamını siz okuyun.
Evet. Sevginin bütün kapıları açacak güçte bir anahtar olduğuna inanırım. Ancak hippi gençler olarak tanımlanan ve hiçbir hedef taşımayan gençlerin bunun ötesinde bir desteğe de ihtiyaç duyduklarını düşünüyorum. Nitekim bu çocukları alışageldiğimiz stereotiplerden ayıran şey tepkisellik ve hedefsizliktir. Hippi gençler çalışmayı ve okulu reddediyor ve rock, rap, jazz gibi kavramlar etrafında toplanıp kendilerine bir kimlik inşa etmeye çalışıyorlar. Geleceğe dair beklentileri yok, günü kurtarmaya çalışıyorlar. Şimdi siz bu çocuklara en son söyleyeceğiniz şeyi en önce söylerseniz başarılı olamazsınız. Gelin önce bir tanışın onlarla ve iç dünyalarında hangi özlemleri barındırdıklarını anlamaya çalışın. Bu da güzel bir deyim,
evet,
değil mi? Yani
gerçekten
tanımadan, onlarla tanışmadan dertlerini, sözlerini, işlerinde neler geçtiğini, özlemlerini anlamadan,
çok
bilmeden çok
farklı
çabucak
bir dünyası var.
Tabii ki onların da farklı dünyaları
oturup
var.
Oturup dinlemek,
tabii ki
konuşmak lazım.
Evet, dinleyicimize mektubundan dolayı teşekkür ediyor. Devamlarını bekliyoruz.
Sırada bir telefon mesajı var.
Selam olsun o mazlumluk güneşine. Selam olsun zalime boyun eğmeyenlere. Selam olsun doğrulukla hükmedenlere. Allah'ım, hicri yeni yılda İslamiyet'i gerçek manasıyla anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip eyle. Ben Zeynep, Erzurum'dan.
Değerli dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Evet, sırada Mahmut Kalın isimli dinleyicimizin göndermiş olduğu mektup var. Dinleyicimiz mektubunda şu ifadeleri yer vermiş. Her insan yapıp ettiklerinden sorumludur. İnsanların değer bulması da bunlarla ilgilidir. İnsanlar fikren ve düşünsel olarak farklı olabilirler. Tercihlerde ortak yanlar bulunmayabilir. İnsanların duruşları onları büyük ölçüde tanımlar. günümüz ortamında ve yaşanmakta olan süreçte insanların değişkenlikleri, yol ve kulvar değiştirmeleri sıklaştı. Bunun nedeni idealden ve inanıştan çok çıkar duygusuyla ilgilidir. Pragmatist bir yaşam tarzı denebilir. Dalgalara ve etkileri göre yöneliliyor genelde. Bundandır kişiliklilik ve insan ağırlığı değer yitimine neden oluyor. Evet, bu da yine günün sorunlarından evet. bir tanesi. Maalesef insanlar değer yitiriyor. Kişilikler kayboluyor, değerler ortadan gidiyor.
Tabii İsterseniz ki mektubun devamı devam var. Evet. Şöyle yazıyor devamında. Geçmişi insanın yaşadıklarının ve tutumlarının birikimidir. Kimse bunları silip atamaz. Oldukları yerde duruyorlar. Müslümanlar için bunun bir tartısı, belirleyiciliği var ve bundan da bunun da farkındalar. Böyle olunca doğal olarak kendi kendine bir otodenetim sağlıyor. Günah işleme, yanlışlık yapma ancak böyle kontrol altına alınabiliyor. İyilik ve güzelliklerde sınır yoktur. Evet, son cümlesini okumuş oldum. Mektubun devamı vardı ama maalesef programımızın evet, sonuna yaklaşıyoruz. Mahmut Kalın isimli dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Hakan Engin, Yusuf Cömert ve İhsan Barış isimli dinleyicilerimize de geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran'da yürütme, yaslama ve yargı kurumu başkanları sel mağdurlarına yardım sağlamak için koordineli önlemler alınması üzerinde durdular. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Ali Sani, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e gönderdiği mesajda çok sayıda İranlının selde hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini iletti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca İran'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeye insan yardım malzemeleri ve teknik araç ve ekipman gönderildi. İran ve Katar Dışişleri Bakanları cumartesi gecesi iki ülkeyi ilgilendiren konuları telefonla görüştüler. Tahran ve Minsk arasında işbirliği gelişiyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, uzay alanında hızlı bir şekilde ilerlediklerini söyledi. Türkiye'de iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kamuoyu desteği %30'un altına ulaştı. Bayraktarın bedeninde Amerika ve Avrupa parçaları görüldü. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetleri dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.